genel izleyici kitlesi için uygundur.
Ekoturk ekranlarından herkese selamlar. Yine bir muhakeme programıyla karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz kıymetli Profesör Doktor Mehmet Okuyan olacak. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin?
Elhamdülillah hocam. Sizle beraberiz. Mutluyuz.
Elhamdülillah.
Hem Ramazan'a kavuştuk, hem size kavuştuk hocam bu vesileyle. Çifte sevinç yaşıyoruz desek bizim için yeridir.
Elhamdülillah. Allah istikametten ayırmasın.
Amin. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. İyi ki Kur'an var hocam. Kur'an aynı zamanda insanın sorularının da bir cevabı,
tabii.
İnsanın merakının bir cevabı. Biz işin doğrusu hayata dair, dine dair, tüm ilişkilerimize dair, A'dan Z'ye neye bakacak olsak olalım, Kur'an'dan mutlaka bunları birer cevap buluyoruz.
Tabii.
Kur'an bir yandan kendisini de tanıtıyor hocam, değil mi? Yani Kur'an'ı biz Kur'an nedir diye sorduğumuzda da Kur'an'dan bazı cevaplar alıyoruz.
En iyi cevabı ondan alırız zaten. Kur'an nedir sorusunun cevabını Kur'an verirse doğru olur yani. Dolayısıyla biz kendimiz ne haddimize, biz niye Kur'an tarifi yapalım ki? Onun tarifini yapan yapmış zaten. Bizim yolculuğumuz da bu. Bir konuda Kur'an'ın ne dediğini işte ayetlerinden referans göstererek insanlara aktarmaya gayret ediyoruz. Soru sormakta bir sakınca yok. Soru sormakta bir sıkıntı yok. Zaten soru sormazsanız olmaz zaten bu iş. Onun için mesela Duha suresinde diyor ki Allahu Teala ve emmessaile fela tenher. Soru soranı azarlama diyor yani. Soru soruyorsa soruda bir sıkıntı yok. Art niyetli soruyorsa zaten anlarsınız siz bunun art niyetli olduğunu. Art niyetli olduğunu anladığında da anladığın dilden cevap verirsin adama. Dersin ki yani senin sorundan şunlar görünüyor. Bunlarla beni yalandan oyalama dersiniz, ona anladığı dilden cevap verirsiniz. Yersiz sorular vardır. Yani sorunun kendi içinden, soruluş biçiminden o soru kendisini ele verir. Ama biz oraya bakarak herhangi bir soru sorma yasağı üzerinden yürümeyiz. Bu Duha suresinin 10. ayeti orada duruyor. Hatta Duha suresinin bu 10. ayeti aslında Duha suresinin 7. ayetinin simetriğidir diyeyim. Biz burada bazı programlar yapmıştık hatırlıyorum. Kur'an'ın kendini bize tanıttığı bir takım ifade teknikleri var. Konuları ele alış biçimi var Kur'an'ın. Bunun işte bir tanesi bu kitabın müteşabih yapısıdır bir tanesi. Bir tanesi bu kitabın mesani yapısıdır. Bir tanesi de bunun simetrik anlatım tekniğine uygun oluşudur. Yani simetriğini bulursanız ifadenin o size bambaşka bir şey söyler. Yani siz ayeti doğru anlamanın huzurunu yaşarsınız. Simetrik ifade tekniği Kur'an'ı diğer bütün metinlerden ayıran en önemli örneklerden özelliklerden bir tanesidir. Şimdi diyor ki bu simetrik anlatım üzerinden bunu söylemek istiyorum.
Somutlaştırmış olacağız
evet.
Hocam bunu.
Hatta bilmiyorum oraya mı girsek çok nefis örnekler var yani. Buraya riayet edilmediği için yani Kur'an'ın bu özelliğine bakılmadığı için yanlış yorumlanan ayetler var. Burayı anlatayım sonra bir tane de oradan örnek veririm.
Yani şimdi, sadece doğruyu anlatmak değil hocam bazen yanlışa da işaret etmek gerekiyor. Doğru
evet yani mecburuz. Yani.
Kelime-i tevhid gibi anlıyorum bunu. Yani önce biraz yanlış işaret edip la ilahe kısmına geldikten sonra da hocam. Hı. Orada doğruyu göstermek bazen yanlışı işaret ederek daha etkili olabiliyor.
Ama işimiz gücümüz milletin yanlışına takılmakta olmamalıdır. Yani yanlışlar sayılmakla bitmez Fatih'cim yani. Doğruyu ortaya koymak. İşin en kestirme yolu. Biz de onu yapmaya gayret ediyoruz. Bu kitabın hani nasıl diyeyim bir kendini ifade etme metodu var yani. Şimdi bu bu filanca falanca kişinin yazdığı bir makale değil yani. Ya bu kitabın böyle giriş, gelişme, sonuç bölümü yok. Yani bu kitabın ana başlıkları, alt başlıkları, maddeli sunumları falan yok. Bu Allah'ın kelamıdır. Bu muhteşem bir kitaptır. Bunu doğru anlayabilmek için işte bir takım metotlar var. Bu metotları da yani biz bulmadık. Yani bu bize ait bir kahramanlık değil yani. Ben hep Allah'a sığınırım. Yani ben bunu ben buldum, bunu ben yaptım. Ben işi adamı götürür yani. Bu felaket yolculuğudur ben. Eski alimlerin de önemli bir bölümünün açtığı yollar var. O yollardan yürüdük. Mevcut başka bazı bilgileri de o bilgilerle sentezleyerek ayetleri daha iyi anlama çabasına giriştik. Bizimki bundan ibarettir. Bu simetrik anlatım metodu çok kıymetli bir metottur Kur'an'ı doğru anlamada. Mesela diyor ki bu simetrik anlatımda işte Duha suresi yani 93. sure bunun 6, 7, 8. ayetleri bir taraf, 9, 10, 11. ayetleri de karşı taraf. Yani böyle bir simetrik var. 3 ayetlik bir simetrik anlatım var. Bir de 3 ayetlik ona karşı, o yani onunla ilişkilendirilen bir ifade var. İhlas suresinden de, Kıyamet suresinden de birer örnek daha vereceğim. Şunu bir anlatayım. Diyor ki Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e buyuruyor ki Estağfirullah. Elem yecidike yetimen feava. Seni yetim bulmamış mıydı? Ve senin bakımını da sağlamıştı değil mi diyor. 6. ayette bunu diyor. Şimdi bunun simetri olarak 9. ayette diyor ki bak seni yetim bulmuş ve bakımını sağlamıştı Allah. Öyleyse feemmel yetime felâ takar. Sen de sakın ha hiçbir yetimi ezmeyesin, üzmeyesin, kahretmeyesin yani. İşte onun simetri bu.
Çok güzel.
Tabii altının simetri 9. Evet. Geliyoruz 7'ye. Ve vecedeke dâllen fe'de. Seni dal bir halde buldu ve sana yol gösterdi. Buradaki dal kesinlikle Kur'an'da her kelime, her geçtiği yerde aynı anlamı vermez. Mesela Kur'an'ı doğru anlamanın metodik ilkelerinden biri de budur. Yani her kelime her yerde aynı anlamı vermez. Bağlama göre kelimenin anlamını yakalayacaksınız. Bir kelimenin birden çok anlamı olabilir. O birden çok anlamın içerisinde hangisinin kastedildiğini bağlamdan öğrenirsiniz. Eski ifadeyle siyak sibaktan öğrenirsiniz. Yeni ifadeyle işte bağlam, konteksten bakarsınız, anlarsınız şimdi. Dâllen kelimesi pek çok ayette sapkın demek. Evet. Peki burada Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e haşa sapkın demez. Niye demez? Çünkü Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek çok kıymetli bir iştir. Anlamayana bunu anlatmak mümkün değil yani. Anlamaz yani, boş ver. Peygamberimizin hiçbir zaman sapkın olmadığını Necm suresi 2. ayet söylüyor. Mâ dalle sahibuküm ve mâ gavâ. Sizin arkadaşınız sapmadı ve azgınlaşmadı. Demek ki peygamberimiz hiçbir zaman sapmadığına göre, hatta daha iddialı bir şey söylüyorum, peygamberimiz hiçbir zaman puta tapmadı. Peygamber olana kadar da peygamberlik sonrası dönemde anlattığı, ona vahyedilen ilkelerle taban tabana zıt bir hayat yaşamadı. Kesin söylüyorum bunu. Kafirun suresi bunun ispatıdır yani tek başına. Bu Necm suresi 2. ayet de bunun ispatlarından biridir. Demek ki peygamberimiz puta tapmadığına göre, peygamberimiz sapmadığına göre, sapkınca bir hayat yaşamadığına göre. Peki o zaman Duha suresi 7. ayetteki dâllen ne demektir? İşte buradaki dâllen şaşkın demek. Sapkın değil, şaşkın demek. Kelimenin bu kullanımda şaşkın manasına geldiğini bize gösteren ayetler de var. Onları bir çırpıda sayabilirim yani. Şaşkın. Neydi peygamberimizin şaşkınlığı? Hani Mekke'nin ortamı son derece bozuk idi o zaman. Peygamberimiz peygamber olmadan önce o 40 yaşına kadar ki dönemi söylüyoruz. Yani hani 570'ten işte 610'a kadar o 40 yıllık dönem şaşkınca bir hal vardı. Sapkınca bir hal vardı Mekke döneminde o toplumda. Peygamberimiz bundan sapkınlık manası verebilecek bir takım zihni çalışmalar yapıyor ama buna ilahi bir çözüm sunamıyordu. Çünkü peygamber değildi 40 yaşına kadar. Böyle ilahi metinleri, kutsal metinleri de civardaki tahrif edilmiş bile olsa işte eski ahitten, yeni ahitten malumat devşirip millete aktaracak bir dini, entelektüel bir yapısı da yoktu. Çünkü yine Kur'an Şura Suresi 52. ayette peygamberimizin o el kitabı yani Tevrat'ı bilmediğini söylüyor Allah-u Teala. Dolayısıyla onlara dini bir şey çözüm sunamıyordu Mekke toplumuna. O mesela içki içmenin kötü bir şey olduğunu biliyordu da yani içki içmenin haram olduğunu söyleyecek bir bilgi birikimi yoktu dini peygamber olan.
Dini referansı.
Referansı yoktu. Evet. Zinanın kötü bir şey olduğunu elbet biliyor. Kendisi asla zina yapmıyordu da zinanın yasaklandığını onlara söyleyecek bir ayet referansı yoktu.
Ümmi, o yüzden mi ümmi diyoruz? Hem diğer kendisinden önceki dinlerle alakalı metinleri okumamış olması.
Tabii.
O fıtrat üzerine yani hani anne, annesinden doğduğu o akılla o saf tertemiz fıtrat üzere kalabilmiş olması gibi sebeplerde herhalde.
Biz ümmiliği de konuşabiliriz. Yani bu kitap bir Kur'an kavramıdır.
Evet.
Ümmilikle ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ayet var. Ümmi kelimesiyle alakalı. Maalesef tanınmaz hale getirilen kavramlardan biri de odur. Ümmiliği okuma yazma bilmemeye indirgediler. Bu doğru değildir. Ümmi anasından babasından olduğu gibi tertemiz, saf kalan demektir. Ümmi kitap ehlinden olmayan demektir. Peygamberimiz Mekke'de yaşadığı, peygamber olmadan önce oradaki Yahudi, uzaktaki, yakındaki Yahudilerden biri değildi. Hristiyanlardan biri de değildi. Yani ehli kitaptan biri değildi peygamber olmadan önce. El kitabı da bilmiyordu. Dolayısıyla
Kur'an'da geçiyor değil mi hocam?
Tabii geçiyor, geçiyor. Bakara suresi 78. ayet, 77-78. ayetleri, 79. ayetleri açıp okuması lazım insanların. Onları okumayana da bir şey diyemiyorum. Ali İmran suresi 19-20. ayetleri okuması lazım. Ali İmran suresinin işte kaçıncı? 75-76. ayetlerini okuması lazım. Araf suresi 157-158 okuması lazım. Cuma suresi 2. ayet okuması lazım. Ne bileyim hiçbirini okumadan kanaat sahibi oluyor adam. Dolayısıyla bu ümmiliğin bir kullanımı da Mekke'ye o dönemde Ümmül Kura deniyor.
Evet.
Şehirlerin anası demek. Ümmiyyun da ana şehirde yaşayan yani başkentte yaşayan, merkez şehirde yaşayan kişilere ümmi deniyordu yani. Ümmiyyun Mekkelilerin bir sıfatıdır. Mekkelileri ümmiyyun diye nitelendirip bunlar hiçbir okuma yazma bilmiyordu diyorlar. Öyle bir şey olabilir mi ya?
Evet.
Yani tarihin en kıymetli alışveriş dönemleri o, hatta yani çok çelişkili şeyler var. Hatta mesela Kabe'de her yıl fuarlar, panayırlar düzenlenir, yarışmalar yapılırdı. Oradaki en hatırlı yarışma da düz ve şiirimsi söz yarışmaları düzenlenirdi. O sene en başarılı olan metinleri Kabe'nin duvarına asarlardı. Onlara muallakayı seba derlerdi. Yani asılı duran yedi şey.
Yedi şey.
Peki bunlar edebiyat. Yani Mekkelileri cahil diye, Mekkelilere cahiliye dönemi diyoruz da millet onu okuma yazma bilmeyen zannediyor. Alakası yok. Tarihin en güçlü edipleri Mekkeliydi yani. O şair Ferazdek hala şiirleri çözülemeyen bir deha adamdı yani. Dolayısıyla hatta her peygamberin gönderildiği toplumun mahareti hangi noktadaysa onları o peygamber eliyle Allah-u Teala o noktada mağlup edecek bir mucizeyle bastırmıştı. Kur'an'ın bir edebiyat şaheseri olarak getirilmesinin sebebi Mekkelilerin edebiyattaki ileri düzeylerini onlara mağlup ettirecek şekilde ortaya koymaktı.
O yüzden İsa peygamber için tıpla ilgili belirli mucizeler veriliyor değil mi hocam? Musa peygambere verilenler evet. Toplumun en ileri olduğu dönem.
Sihri iptal eden sihri. Büyük bir güç veriyor mesela. Her peygamberin o toplumun böyle parladığı şey neyse onu mağlup edecek bir noktada bir mucizeyle gelir. Kur'an'ın böyle bir edebiyat şaheseri gelmesinin sebebi de Mekkelilerin edebiyatta, şiirde, nesirde ileri bir düzeyde olmalarıdır. Hani onların şiirleri muhteşemdir. Mesela Kur'an'ı doğru anlayabilmek için biz zaman zaman Arap şiirine, cahiliye şiirine bakarız. Yani kardeşlerim, cahil kelimesini duyunca bunu okuma yazma anlamına almasınlar lütfen. Lütfen bu o demek değil yani. Kesinlikle o demek değil. Kur'an'ın kullandığı o cahiliye ifadesi esasında gerçeği bilmesine rağmen tersine, gerçeğin karşısına bilerek dikilen adamlara cahiliye adamları derler.
İzutsu hocam rahmetli Japon bilim adamını hatırlıyorum.
Evet.
İlk dönemlerde cahil kelimesinin zıttı alim ya da alime fiiliyle olan kelimelerde değil, halim olarak mesela düşünüyordu o. Yani halimi, cahili, kaba, saba davranan, nerede ne yapması gerektiğini bilmeyen, aslında bir şey bilmeyen anlamında değil, kendini bilmeyen.
Diyelim.
Hakka rağmen öyle duran ama.
Ya da bilmez görünen.
Görünen.
Bizde o edebiyatta bir sanattır. Tecahülü arif derler evet. Yani. Aslında arifin cahil görüntü vermesi, aslında onu bilerek yapıyor. Yani Ebu Cehil Kur'an'ın hak kitap olduğunu bilmiyor muydu yani? Biliyordu ama inadından cehaleti o anlamda tercihinin sonucu olarak öyle gitti. Evet. Yani neyse işte bu oradan gidiyorum ben Mekke toplumunun böyle ağır bozuk gidişatı vardı. Peygamberimiz onlara böyle ilahi nitelikli referanslar sunamıyordu. Çünkü henüz peygamber değildi. Çünkü Tevrat'ı bilmiyordu, İncil'i bilmiyordu yani o zaman. Entelektüel bir yapısı yoktu peygamberimizin.
Ama mağarada dertleniyor hocam. Bu çok ilginç değil mi?
Tabii. Tabii ki yani arayışa çıkıyor.
Sünnet belki hocam arayışa çıkmak olabilir herhalde. Yani.
Tabii Hira zaten arayış demektir. Hira kelimesinin anlamı Cin suresinde geçiyor. Teharrav demek aramak demektir yani. Hira arayış demektir. Peygamberimiz oraya öyle piknik yapmaya falan çıkmıyordu. Hatta o zaman Mekkeli müşrikler peygamberimiz henüz peygamber olmadan önce Hira'ya çıktığında böyle onunla alay ederlermiş. Derlermiş ki aşika Muhammedun Rabbahu. Muhammed Rabbine aşık oldu gene oraya gitti filan diye alay ediyorlarmış vesaire. Şimdi toplumda böyle ahlaksız gidişat olunca dini bir referanslı çözüm onlara aktaramayınca hani ne yapacağını şaşırıyordu. İşte Duha suresinin 7. ayetindeki dalen ne yapacağını bilmez halde şaşkın olmak demektir. Bunu şöyle anlatıyorlar da bazen. İşte peygamberimiz 7 yaşındayken Mekke'nin sokaklarında gezerken bir gün evinin yolunu şaşırmış. Cebrail aleyhisselam gelmiş ona evinin yolunu göstermiş. Yani bu ayet öyle anlatıyor yani. Kardeşim ben şimdi ne diyeyim ben sana yani Allah selamet versin. Şimdi bu çok önemli bir ifade. Niye? Çünkü bu 7. ayet ya. Bunun karşıtı, bunun simetriği 10. ayet.
Evet onu atmamız lazım hocam.
Beraber okuyacaksın evet. Bunu. Başka türlü olmaz kardeşim ya yanlış gider. Gerçekten çok basite indirgenmiş olur.
6'nın sorusunu 9'da cevaplamıştık.
Verdi.
Şimdi 7'yi hocam açtık. 6. Niye delaletin neden niye? Sapkınlık olamayacağı ile alakalı gittik.
Evet. Ve onu Allah'ın ona hidayet ettiği, yol gösterdiğini söyleyen simetrik ayette diyor ki ve emme saile. Şimdi sen Hira'ya soru sormak için çıktın. Senin Hira'n bir arayıştı. Her arayış bir sorudur yani. Bir şey sormuyorsan aramıyorsun. Aramıyorsan da sormuyorsun demektir. Peygamberimiz Hira'ya çıkarken aslında onunki bir sorgulama, bir kendiyle baş başa kalıp muhakeme etme dünyası için oraya çıkıyordu. Yani onunki bir soruya cevap arama yolculuğuydu. Tabii ki peygamber olacağını filan bilmiyordu. Kasas suresi 86. ayet orada duruyor kapı gibi yani. Lafı olan gitsin Kasas 86'ya söylesin söyleyeceğini. Ve ma kunte tercu en yulqa ileykel kitabu. Rabbinden sana bu kitabın indirileceğini sen ummuyordun, bilmiyordun yani. Tabii ki bilmiyordu. O arayış bir soru sormaydı. Allahu Teala o şaşkınlığını giderdi Allahu Teala peygamberimizin. Şimdi ona diyor ki: "Ve emme sa ile Fela tenher. Şimdi biri sana soru soruyorsa sakın ha soru soranı azarlama.
Çünkü o da sordu değil mi hocam?
Ya o seninki de soruydu.
Seninki de soruydu.
Seninkine cevap verdi Cebrail ile vahiy ile. Şimdi sana da biri soru sorarsa sorudan dolayı adamı azarlama. Yani hakikat yolculuğu soru sormayla başlar. Sonra 8. ayetin karşılığı da 11. ayettir diyorum. Oraya girmiyorum. Çok uzayacak onun için girmiyorum.
Evet,
yoksa çok söyleyecek sözüm var. O ail ne demektir? Agna ne demektir? Nimet ne demektir? Haddis ne demektir? Aman Allah'ım yani. Yani anlatırım. Bir saat anlatırım. 8 ile 11'i bir saat anlatırım ama dursun.
Ondan şüphemiz yok ama ben not aldım. Simetri tekniğiyle biz Kıyamet ve İhlas Suresi'ne girecektim çünkü.
Şimdi hemen oraya gireyim. İhlas Suresi'ni bu simetrik özelliğiyle anlatayım kardeşlerime. Buna itibar etmeyince yanlışlıklar oluyor arkadaş yani. Yanlışlık olunca da niye moralim bozuluyor ya? Bu yanlış işte. Eksik olmuş veya ne bileyim yani hatalı bakmış. Böyle bakmayınca başka taraftan bakmış, öyle görmüş. Ne demiş mesela bakınca ne görmüş? İhlas Suresi 1. ayeti. Mesela açıp bakabilirler. Nereye isterse açsın baksın. Tefsirleri açsın baksın, meallere açsın baksın. Böyle internette mealler var, onlara açsın baksın. Açsın baksın. İhlas Suresinin 1. ayetinin tercümesi nasıl? Şimdi çok büyük oranda şunu göreceklerdir, şu tercümeyi. De ki, o Allah birdir. Kul huvallahu ifadesine o Allah karşılığını veriyor. De ki o Allah birdir, Allahu samedu, Allah samettir, muhtaç değildir. Ne oldu şimdi? Bu iki ayette o bakışa göre, simetrik olmayan o bakışa göre şey verdi, tercüme yaptı. Allahu Teala kendisiyle alakalı iki sıfatı zikretmiş oldu. Simetrik bakmayan algıya göre söylüyorum.
Evet.
Peki, şimdi öbür iki ayet okuyalım. Öbür iki ayette ne diyor? Lem yelid.
Bir olumsuz.
Olumsuz doğurtmadı. Kimsenin babası olmadı demek yani. Ve lem yulet ve kendisi doğurulmadı. Şimdi ne oldu? İki tane şey. İki olumsuz oldu. Ve lem yekullehu küfüven ahadun. Onun için hiçbir denk yok. Ona denk hiçbir şey yok.
Üç tane hocam hüküm çıktı buradan.
Değil mi? Üç tane olumsuz var.
Ama ilk de siz iki olumsuz, simetrik okumayanların iki olumlu olduğunu, burada bir, o zaman bir farklılık var.
Var ha.
Üç olumlu olması gerekmiyor mu?
Tabii. İşte olması gerekiyor kardeşim. Yani üç olumluya üç olumsuz. Yani bu simetrik bir kitaptır. Şimdi tercüme, oradan bakmadığınız zaman başka bir hata daha yapıyorsunuz. Sen şimdi Arapçayı biliyorsun mesela. Huvallahu da. Hüve ismi işaret değildir. İsmi işaret hada'dır, hada. Hüve değil. Hüve ismi işaret değil, hüve zamirdir.
Şimdi kişi zamiri.
Kişi zamiridir. Hüve zamirdir, müptedadır.
Allahu
haberdir. Ehadün ikinci haberdir.
Evet.
Yani bunun tercümesi şöyle olmak zorundadır. De ki o virgül Allah'tır, bir. Ahadun tektir, iki.
Evet.
Allahu samedu, Allah samettir, yani muhtaç değildir, üç. Üç olumlunun karşısında kendisini Rabbimiz anlatıyor. Sonra önce ne olduğunu anlatıyor. Allah'tır, tektir, samettir. Doğurtmamıştır, yani baba olmamıştır. Doğurulmamıştır, yani çocuk olmamış, kimsenin çocuğu değildir. Ve kimsenin dengi değildir, yani eşi meşi yoktur yani. Simetrik okumadın mı? De ki o Allah birdir diyor. Ya de ki o Allah birdir. Yani o zaman kul hadallahu ahadun demesi lazım. Huvallahu ahadun tercümesi o değil. Evet, anlamı doğrudur da kardeşim eksik oluyor da. Buradan baksan keşke.
Niye kaybedelim ki? Yani, mananın derinliğini niye almayalım hocam, değil mi?
Şimdi bunu deyince ne oldu şimdi yani? Neresi yıkıldı yani? Bu bir şey daha görmüş olduk.
Hocam hatta bir espri vardır biliyorsunuz. Küllü haberin dırdırın diye. Bizim literatürümüzde her haber dırdır yapar diye.
Evet.
Yani yüklemler. Dolayısıyla burada biz Allah lafzını hüvenin sıfatı olarak değil, bizatihi haber olarak yani yüklem olarak alıyoruz.
Tabii hüvenin
böylelikle
sıfatı olmaz
olarak
zaten.
Gidiyoruz.
Olmaz işte.
Evet.
Buna hâdâ muamelesi yapılamaz. Bu ism işaret değil yani.
Evet. Hatta rahmetli Elmalı bu belki simetri işaret de olsa gerek. Bu üç olumlu özellikle üç olumsuz nefi ile beraber öyle sebep-sonuç ilişkisi vardır diyordu ki hocam burada. Tersten de okuyabiliyoruz yani sureyi deyip. Hiçbir şey onun dengi değildir. Doğrulmamıştır, doğurtmamıştır. Bu yüzden işte Samet'tir, muhtaç değildir, tektir. Bütün bunları saydığımız için o Allah'tır. Yani sureyi sağdan sola, soldan sağa da okusak hepsi birbirinin sebep ve sonucudur diye.
Tabii canım amin.
Okuma usulü bize çıkartmıştı.
Böyle hocam, okununca evet. Ne oldu? Şimdi bu böyle okununca bir şey olmadı yani. Bu iyi bir şey yani. Burada bir şey kazandık yani. Bu ayet bize bambaşka bir şey söyledi. Kur'an'ın bir özelliğini öğrenmiş olduk.
Evet.
Bu Kur'an böyle bir kitaptır kardeşim ya. Bu öyle düz bir metin değil. Kusura bakmasın kimse. Bunun öyle söylediği, söylemek istediği nice şeyler vardır. Onu bir vesile aktarmış olayım.
Şöyle yapalım hocam. Ara vaktimiz geldi. Sizi bölmeyeyim. Daha Kıyamet Suresi'ne girelim. Evet. Simetri okuma tekniğiyle ama evet. Araya gidelim hocam. Aradan sonra Kıyamet Suresi'yle devam
evet.
edelim. Evet. Efendim Mehmet Okuyan bizlerle. Aradan sonra karşınızdayız tekrar. Efendim karşınızdayız tekrar. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamız bizlerle. Sevgili hocam ilk bölümde sorulardan girdik.
Aslında başka bir şey soracaktın.
Evet.
Soramadın.
Akış böyle.
Böyle gitti.
Hocam yolda da öğreniyoruz bazı şeyleri. Böyle
çok kervan keyif. Yolda dizilir zaten. Evet. Öyleymiş bu iş.
Evet. Niyetim başkaydı ama sorulardan gittik.
Evet.
Soru sormanın öneminden biraz bahsettik. Hı-hı. Hazreti Peygamber'e soruları olduğunu, Kur'an'ın insanın sorularının cevabı olduğuna bahsettik.
Evet.
Ama siz Kur'an'ı okumanın da belirli yöntemleri olduğundan bahsettiniz.
Evet.
Burada simetrilerden, müteşabihattan bahsettiniz.
Ve mesanilikten.
Mesanilik demiştiniz.
Evet.
Biz simetriden örnek verdik. Duha suresiyle bunu bir açtık. Hı hı. İhlas suresini bitirip araya gitmiştik hocam. Hı. Bir örnek de Kıyamet suresinden vereceğim evet. demiştiniz.
Şimdi çok kıymetli bir örnek de bu. Bu simetrik işi çok önemli bir bakış açısıdır. Kur'an ayetlerini daha doğru anlamadı. Diğeri yanlış anladı diye kimseyi paylamıyorum yani. Bunu böyle de anlaşılırsa daha güzel olur. Bunu bir kapı aralıyorum. Hepsi bu başka bir şey
değil. Kur'an'ın zenginliğinin peşindeyiz.
İcaz.
İcazı. Evet.
Bak bu kitabın bir icazı var, bir icazı var. Yani bu icazından haberi yok bir kısım arkadaşın. İcazını duymuş ama onun hangi yönlerden muciz olduğunu da çok sıralayamıyor pek çoğu. İcazı Kur'an'ın aciz bırakıcılığıdır. Kur'an'ın aciz bırakıcı özelliklerinden biri de icazıdır. İcaz veceze kökünden gelir. İcaz aceze kökünden gelir. Dolayısıyla biri başka bir şey söyler, öbürü onun alt başlıklarından birini oluşturur. İcazı var bu kitabın. Yani sözü kısa tutar, mesajı yoğundur. Bir satırlık bir ayet, sayfalar dolusu bilgi yüklenir yani.
O yüzden biz az şeyle çok şey anlatır diyoruz Kur'an. Az kelimeyle.
Tabii.
Az ifade.
Tabii ansiklopedi değildir ama bilirseniz özelliğini yani ciltler dolusu niye yazıyorsun diye. Haberin yok ki senin Kur'an'ın özelliğini bilmiyorsun sen yani. Sen bunu meal okuyor ya meal. Bu okuduğum ben bir mealde ben yazdım yani. Yani benim yazdığım meali kalkıp da millete bak bu yazdığım meal bu Kur'an'dır demiyorum yani. Böyle bir şey nasıl derim yani? Hiçbir meal Kur'an değildir yani. O onun %100 karşılığı değildir. En başarılı meal hadi %70, %80 aktarmış olsun. Orada %20, %30, %10, %15 kaçak vardır yani. Bu muhteşem bir kitaptır yani.
Şimdi mesela sizin meale bu Kur'an'ın özelliklerini dökme imkanınız yok. Mesela İhlas suresinden bahsettik değil mi duadan? Mesela meale bunları hocam nasıl alıp yorum yapacaksınız? Yani bu özelliğini nasıl değineceksiniz? Mealde böyle bir şansımız yok.
Mealde bir tercihiniz vardır. İhtimallerden birini tercih ediyorsunuz, onu yazıyorsun. Evet. Eğer hani dipnotta müsaitse sayfa, bir gerekçe söylüyorsunuz. Söyleyebildiğiniz yer var, söyleyemediğiniz yer var. Öyle ayetler var ki Fatih'ciğim mesela, gerçekten birbirine eşit derecede doğru olan iki tane, üç tane, dört tane tercüme ihtimali var. Dördü de doğrudur. Yani gerçekten. Yani şimdi açıp baksın mesela Mülk Suresinin 10 kaçıncı ayeti? Mülk Suresinin 13. ayeti 14. ayetini, iki ayeti açıp o tercüme etmeye kalkışsınlar, birbiriyle uyumlu olmayan farklı tercümeler görebilirler. Doğrudur, hepsi doğrudur yani.
Hepsi hayatın birer bölümüne bakabilen değil mi? Herkesin öyle, kendi yapısına göre mesaj alabileceği bir...
Öyledir, hem o tarafı vardır hem de bu metnin kendi içerisindeki anlam bağlantıları var yani. O bağlantıları kurduğunuz zaman yakın ayetle mi bağlantı kuruyorsun, uzak ayetle mi bağlantı kuruyorsun? İki bağlantı türüne göre ayet farklı tercüme edilebilir.
Kur'an'ın dinamik canlı yönü, konuşma özelliği olan yönü de bir, değil midir?
Tabii bir odur, bir de icazıdır işte bu. İcaz bu.
Evet.
Kısa sözde çok mana anlatıyor. Yani
evet.
Gerçekten mesela Mülk Suresi'nin 13 ve 14. ayetler harika bir örnektir yani. La uksimu ifadeleri var ya, la uksimu.
Yemin diye çeviriyoruz.
Bak, la uksimu'nun birbiriyle eşit 4 tane tercüme ihtimali var. Dördü de doğrudur. Yani biri birini tercih edebilir, öbürü öbürünü tercih edebilir. Gerekçesine bakmak lazım. Evet. Gerekçesini biliyorsa sorun yok yani. Bu öyle bir metin kardeşim yani. Ne yapalım, Allah bunu böyle her zaman biz onun üzerinde yoğunlaşalım diye Kitabullah bizi böyle şey gibi kendine çekiyor, mıknatıs gibi yani. Ben bu kitaptan ayrılamıyorum arkadaş yani. Ben bu kitaba aşığım. Yani kim başka neye aşık olursa olsun. Benim aşkım bunadır yani bu kitap.
Çünkü bu mucizevi yönü hocam insanı gerçekten kendisinden alıyor değil mi?
Evet. Yani ne bileyim bunu başka bir şeye, başka bir şeyler anlatıyorlar falan diyorum ki siz bu kitabı ne zaman bitirdiniz de başka şeylere başlıyorsunuz yani.
Geldi,
ne ara yani? Kehf suresi 109. ayet size inmedi mi? Lokman suresi 27. ayetten haberiniz var mı sizin ya? Siz Tevbe suresi 40. ayeti biliyor musunuz? Zümer suresi 23. ayetten haberin var mı yani? Yok. Dolayısıyla sözün en güzelini okumak yerine okuduğu sözü güzelleştirmeye çalışıyor bir kısmı yani. Neyse.
Kıyamet suresi mi geçti?
Evet. 31, şimdi 31-32. Ayeti simetrik okumanın ne kadar önemli olduğunu anlatmak için söylüyorum. Diyor ki 31. ayette. Fela saddeka vela salla. Tercüme. Genelde tercih edilen tercümeyi söylüyorum.
Evet.
Fela saddeka tasadduk etmedi. Yani zekat vermedi diyor. Veya sadaka vermedi. Yani bunu ekonomik bir ibadet olarak algılıyor. Sonra vela sallaya geliyor. Vela salla da diyor ki sala, salla namaz kılmak. Bu adam işte bir olumsuz insandan söz ediyor. Ne zekat verdi ne de namaz kıldı diyor. Şimdi bu simetrik bakmayanın tercümesi bu.
Evet.
Ne zekat, namazla zekat hep beraber zikredilir. Ekimus salat adu. Ama onlar beraber geçtiği yerlerde namaz öncedir, zekat sonradır. Burada tersine. Burada demek ki namaz ve zekat değil, başka bir şey bu yani. Burada neyin anlatılmak istendiği 32. ayetle anlaşılır. 31. ayet iki fiilden oluşuyor. 32. ayet de iki fiilden oluşuyor. 31'deki fiillerin tersi 32'dedir. 32'deki fiillere bakıp 31'de neyin kastedildiğini anlayacaksınız. Ne diyor 32'de? Diyor ki velakin ancak kezzebe yalanladı. Bak demek ki bu yalanladı ifadesi bu fela saddeka'nın karşılığı.
Karşılığı, simetrisi.
Evet. Fela saddeka demek ki tasadduk etmedi, sadaka vermedi, zekat vermedi demek değil. Fela saddeka tasdik etmedi, inanmadı, onaylamadı, hakikatten yana olmadı. Velakin ancak o adam kezzebe yalanladı. Yalanladı ve tevella yüz çevirdi. Demek ki tevella burada fela saddeka'nın zıttı şimdi. Fela saddeka vela salla'nın zıttı. Salat etmedi yani destek olmadı. Yani bir şeyden yana olmadı. Tarafını belli etmedi ve tevella yüz çevirdi. Yani yalanlayıp yüz çevirmek ifadesi 32. ayetindir. Fela saddeka vela salla'da kastedilenin ne olduğunu 32. ayet bize öğretir.
Demek ki saddaka maddi bir şeyden bahsetmiyor.
Hayır.
Salla bizim buradaki bildiğimiz namaz anlamında geçmiyor.
Değil.
Biz bunu ama anlayabilmek için hocam 32. ayetteki kavramların,
evet,
kezzebenin, hı, ve tevellanın anlamlarına bakarak hocam Kur'an'ı Kur'an'la tefsirine somut, muhteşem bir örneği evet. sermiş olursun.
Simetrik okumanın daha bir sürü örnekler var. Bizi getirip konuşlandırdığı yer burası. Bu böyle anlaşılırsa daha doğru anlaşılır diyoruz. Öbürler aman zinhar yanlıştır filan, hiçbiri bu hakikati görmedi demiyoruz. Bu ayetlere felâ saddaka zaten kalıp olarak da felâ saddaka, felâ tesaddaka kalıbında değil ki bu. Tesaddaka kalıbı tefaul babıdır, saddaka kalıbı tef'il babıdır. Bu saddaka tasdikle ilişkilidir, tasaddaka tasaddukla alakalıdır. Dolayısıyla hani diğer ayetlerdeki namaz zekat ikilisine bakıp da burada da maksat zekat vermedi, namaz da kılmadı şeklinde anlaşılmamalıdır. Çünkü 32. ayet aslında 31'de kastedilen ne olduğunu ortaya koyuyor. Benim mesela böyle tercihlerim, böyle ayetlere yaklaşım usulü takibimi bilen bilir. Özellikle öğrencilerim bilir. Mesela bu o kadar kıymetli bir bakış açısıdır ki, düşünün, diyelim yemin ifadeleri var ya Kur'an-ı Kerim'de, yeminler var.
Aksamül Kur'an diye geçiyor.
Aksamül Kur'an, Kur'an'daki yeminler. Kur'an'ın içerdiği yemin ifadeleri. Bunlara bakıyorsunuz, bunlar yani iki tür yemin ifadeleri var Kur'an-ı Kerim'de. Bu yemin ifadelerinin bir grubu yaygın olanı vav edatıyla yapılandır. Ya da edatla yapılandır diyeyim.
Evet.
Edatla yapılanlar da iki türlüdür. Yaygın olanı vav edatıyla yapılandır. Bir de 9 tane örnek var. T ile yapılıyor. Tellahi yani. Vav ile yapılan, şimdi kardeşlerime böyle sıra dışı bir şey söyleyeyim. Aa böyle mi diyeceklerdir eminim. Kur'an-ı Kerim'de vav ile yemin ifadeleri yoğun olmasına rağmen Kur'an'da Allah'ın yeminleri diye başlıkta zikrettiğimiz konunun içerisinde vallahi diye bir yemin Kur'an'da yoktur. Ya biz hep vallahi billahi tallahi deriz. Bunun Arapçada doğrudur yani. Vallahi yemindir, billahi yemindir, tallahi yemindir.
Ama Kur'an'da yok ha.
Tallahi var, 9 tane var evet. Kur'an-ı Kerim'de. Yerlerinde söylerim işte. Tallahi var, 9 tane ama vallahi Allah'ın yaptığı yemin olarak yok. Bir yerde var ama o bizim Aksamül Kur'an dediğimiz konu başlığında değerlendirilemez. Çünkü o En'am suresinin 23. ayetinde geçiyor. Sümme lem tekün fitnetuhum illa en kalu. Sonra onların mazeretleri hiç olmayacak şundan başka. En'am 23. Vallahi Rabbina.
Evet.
Rabbimiz olan Allah'a yemin olsun ki ma künna müşrikin, biz müşrik değildik diyecekler. Yalan yere yemin edecekler. Ama bu mahşerin konusudur. Bu Aksamül Kur'an dediğimiz konu başlığı değil bu.
Zaten siz dipnot düşmüşsünüz. Burada diyorsunuz ki müşriklerin mahşer şartlarında yapacakları yalan yemin olarak gerçekleşecektir.
Evet. Bu bizim Aksamül Kur'an'ın konusu değil bu yani.
Evet.
Şimdi bu Kur'an'da vallahi yoktur deyince bir kısmı hemen parlıyor yani. Evet. Kardeşim ya, haberin yok senin ya.
Evet.
Bu bakmıyorsun ki ayetin arkasına önüne. Bu böyle. Billahi diye yemin hiç yok Kur'an'da. Vallahi diye yemin de yok. Ama tallahi var. Nerede? 9 yerde var. Yani bir çırpıda söyleyeyim kardeşlerim. Hani böyle havada kalmasın. Tallahi yeminleri nerede var? Onları saydım. Yusuf suresinde var sanıyorum. 4 tane. Tallahi tefteu tezkuru Yusuf'e diye geçiyor. Bir tanesi. قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ ifadesi var. Şurada Yusuf suresi 73, 85, 91, 95. 4 tanesi Yusuf suresinde, 2 tanesi Nahl suresinde 56 ve 63. ayetlerde, bir tanesi Enbiya suresi 57'de, bir tanesi Şuara suresi 97'de, bir tanesi Saffat suresi 56'da. 9 tane geçiyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vav ile yapılan yeminler var. Onlar Allah lafzına bağlı olarak gelmez başka şeylere. İşte ve şemsi, vel kameri, ve duha, ve tini, ve leyli, ve asri, ve kur'ani gibi. Yani vav ile geliyor. T ile gelenler var. Bir de yemin ifadesi kullanılarak gelenler var. 8 tane. La uksimu. La uksimu diye geçenler var. Bu la uksimularla ilgili çok teknik bir şey söylemeyeyim. 4 Birbiriyle eşit derecede doğru olan 4 tane tercüme ihtimali var bunun. Her birinin gerekçelerini söyleyebilirim. Bu vav ile yapılan yeminlerde iki türlüdür. Bu vav ile yapılanlar da kendi içinde iki türlüdür. Biri tek bir şeye yeminler var. Diğeri birden çok şeye peş peşe yeminler var. Mesela vadduha velleyli idâ seca iki şeye yemindir. Ama mesela vel asri innel insane lefî husr o bir şeye yemindir. Evet. Vel necbi idâ heva bir şeye yemindir. Mesela diyelim ki nun vel kalemi ve ma yesturun üç şeye yemindir. Böyle sıralı yeminler var. Bunu şunun için söylüyorum. Bir şeye yemin etmişse eğer Allah-u Teala bir tane. Bir taneye yemin etmişse bunu İbn Abbas'tan öğrendim. Allah ona rahmet eylesin. Muhteşem bir Kur'an zekası abidesidir İbn Abbas. Peygamberimiz onun için dua etmiş. Demiş ki Allahümme fakkihhu fiddin. Ey Allah'ım onu dinde anlayış sahibi kıl. Ve allimhu ettevil. Ona olayların arka planını öğret diye.
Tabii gerçekten de duanın.
Peygamberimizin duası tabi 12'den isabet etti. Çok harika tespitleri var. Ve ma edrakelerle ilgili bir tespiti var ki yani. Bayılırsın yani muhteşem. Şimdi tek bir şeye yemin var. Mesela nereye yemin var? Necm suresi 1. ayette. Kıymetli bir şey söylüyorum kardeşlerime. Şimdi ben necmi idâhe va diyor. Genelde meallerin tercih ettiği mana, büyük oranda da tefsirlerde tercih edilen mana, battığı zaman yıldıza yemin olsun şeklindedir. Halbuki bu da yanlış değildir yani bu doğrudur. Fakat bu tek yeminlerde kastedilen mana standart kelimenin her yerde kullanılan manası değildir. Mesela Necm suresi, Necm kelimesi her yerde yıldız demek değildir. Evet bunun yıldız anlamı yoğundur. Kur'an'da pek çok yerde geçer. O Necm'in yıldız anlamına geldiği ayetlerde bazen en-nücum diye çoğulu da var. İşte mesela Tur suresinin 49. ayetinde öyle geçer. Nucum, çoğul geçer. Fakat her yerde öyle değildir. Bu Necm'in anlam dünyalarından biri mesela Rahman suresinin 6. ayetinde geçer. En necmu yani ven necmu ve şeceru yescudan. Oradaki Necm yıldız değil. Oradaki Necm gövdesiz bitki, ot demektir.
O yüzden mi ven necmu ve şeceru ağaca da tekrar akabinde gidiyor?
Tabii. Çünkü o ağacın zıddına Necm diyecek. Evet. Biri gövdesiz bilgi, bitki, biri gövdeli bitki, ağaç. Necm, bitki anlamına da geliyor. Şimdi Necm, Kur'an anlamına da geliyor. Çünkü Kur'an, yani Necm, yıldız karanlıkları delip geçtiği gibi, Kur'an da cehalet karanlıklarını delip geçen vahiy yıldızıdır. Pek diyelim üç tane anlamı var bu kelime.
Tencimül Kur'an oradan geliyor yani.
Tabii tencimül Kur'an, yani o tencim, hem bir taraftan aydınlatması hem de Kur'an'ın peyderpey indirilmesi için kullanılıyor.
Tedriciliğe de atıfırlığı için hocam.
Hani tenzil deniyor tenzil. Yani peyderpey indirme. Evet. O inzal da tenzil de aynı şeydir yani neyse.
Tam şimdi üç şeyden bahsediyordunuz orada şeyi soruyorum.
Şimdi hangisi kastediliyor burada? Evet. Yani Necm yıldız mı? Bu Necm suresi 1. ayette. Bu yıldız mı? Ot mu?
Rahmanlıhi gibi.
Yoksa vahiy mi? Bunun kararı sadece o kelimeye bakarak verilemez. Devam eden ayetlere bakacaksın. Devam eden ayetlerde konu neyse Allah onunla alakalı bir şeye yemin eder. Yani bardağa yemin olsun demişse ondan sonra diyecek ki su şöyledir, böyledir, faydalıdır bilmem. Suyla alakalı bir şey. Bir mesaj varsa bardağa yemin eder.
Gereksiz oraya haşa Rabbimiz onu koyacak
değil. Koyacak değil.
Tıpkı Esma-i Hüsna'ların hocam ayet pasajlarının sonuna gelip de öncekilerle ilgili olarak mutlaka açılımlar yapması gibi.
Aynen öyle. Ben şimdi doktorada iki tane tez çalıştırıyorum bununla alakalı yani. Ayet sonlarındaki ilahi sıfatların ayetin muhtevasıyla anlam bağı.
Harika.
Nedir yani? Niye gafurur rahim diyor da mesela afufun gafur demiyor? Mesela niye alimun hakim diyor da semiyun basir demiyor. Bunların her birinin sebebi var. Bu öyle muhteşem bir kitap yani. Onun için kimse kusura bakmasın. Sonra da niye 30 cilt tefsir yazdın demesin. Evet. Haberi yok yani. Şimdi 3 tane ihtimal var ya.
Evet.
Hangisini tercih edeceğiz? Devam eden kısmına bakacağız. Şimdi okuyoruz. Ne var burada? Ma dalle sahibukum ve ma gava. Arkadaşınız sapmadı, azmadı. Ve ma yantıku anil heva. Onun söyledikleri de hevasından, arzusundan, kendi kafasından uydurduğu, nutuk attığı şeyler değildir. İn huve illa vahyun yuha. Onun dedikleri kendisine vahyedilmekte olan vahiyden başka bir şey değildir. Yani Kur'an adına söyledikleri, yani beşer olarak söyledikleri değil de peygamber olarak söyledikleri ona vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir. Allemehu şedidul kuva. Ona bütün bunları işte müthiş kuvvetleri olan biri öğretti. Zümirretin muhakemesi güçlü, donanımlı Cebrail öğretmiştir. Festeva işte belirmişti. Ve huve bil ufukul ala, o yüksek ufuktayken neyi anlatıyor? Konu ne? Konu vahiy.
Vahiy.
Vahyin ilk gelişi. Konu vahiy olduğuna göre ve Necmi İdava'daki Necim kelimesinden kastedilen mana peyderpey, buradaki heva peyderpey, yavaş yavaş inmek demek. İnmekte olan vahye yemin olsun demektir. Bizi bu anlamı tercihe götüren nokta ikinci ayetten sonraki pasajdır kardeşim.
Oturdu ama hocam.
Ha, tabii oturdu. Bu benim bulduğum bir şey değil. Evet. Bu eski alimlerin, eski müfessirlerden okuduk biz bunu. İbn Abbas'tan öğrendik kardeşim yani. Sözün varsa git ona söyle. Peki öbürü yanlış mı? Hayır, o da yanlış değil. Hatta o da çok güzel bir görüştür. Yıldızla alakalı olan Necim suresinin birinci ayeti yıldızla başlar o görüşe göre. Çünkü Tur suresinin 49. ayetinde son kelime, bu sureden bir önceki surenin son ayetinin son kelimesi nücum. Ha, orayla muhteşem bir bağda oluşturur bu. O görüş yanlış değil yani. O da doğru, ne demek yani?
Bu da aslında Kur'an sıralamasının da beşeri kaynaklı değil ilahi kaynaklı olduğunun göstergelerinden bir tanesi gerek.
Bravo. O başka bir konu ama
evet, yani
kısaca söyleyeyim.
Değinemeden olmaz hocam. Yani
surelerin sıralanışının teknik bir tabir kullanılır. Tevkifilik mi, içtihadilik mi burada devrededir? Tevkifi demek aklın vakfettirilmesi, durulması. Akıl durur, akıl iş görmez. İçtihad iş görmez burada. Burada Cebrail aleyhisselam öğretir, peygamberimiz de onun ne olduğunu tebliğ eder. Buna tevkifilik derler. Genelde İslam alimlerinin, belki de tamamı, hepsini tabii birebir görmedik, bilmiyoruz ama genelde yaygın kabul edilen görüşe göre ayetlerin sıralaması tevkifidir. Yani bunu Cebrail aleyhisselam nasıl öğrettiyse öyle bilinir. Bu o kadar güzel bir konudur ki buraya itibar etmedikleri için, ya bak buna itibar etmedikleri için Kıyamet suresinin 15, 16, 17, 18, 19. ayetleri hiç de uygun olmayacak bir takım şekillerde yorumlanabilmiştir maalesef. Buraya riayet edilseydi öyle yorumlanmayacaktı. Neyse, surelerin sıralanışı acaba nasıldır? Deniyor ki bu içtihadidir. Bir grup öyle diyor. Bir grup diyor ki hayır, ayetlerin sıralanışı nasıl tevkifi ise surelerin sıralanışı da tevkifidir.
Çünkü hocam surenin ismi zaten Kur'an'da geçiyor değil mi? Kur'an meydan okuyor ya, benzeri sure getirin.
Evet.
Demek ki surenin isimlendirilmesi de sonradan olan bir unsur değil, daha Kur'an inerken zaten sure diye isimlendiriliyor.
Tabii sure kavramı Kur'ani bir kavramdır yani. Tabii.
Ama sıralanmasına geldiğinizde.
Sıralanmasında bir grup içtihadidir diyor. Niye içtihadidir diyorsunuz diyorum mesela.
Evet.
Yani şimdi onu eski alimlerimiz söylemiş ama bugün onu savunanlar da var. Evet. Yani niye mesela içtihadidir? Diyor ki bu ne zaman yapıldı? Tabii haklı bir soru. Bu soruya ne diyeceksin şimdi? Soruyu cevaplamak lazım. Haklı soru, ne zaman yapıldı? Bildiğimiz kadarıyla söylüyorum. Döneme şahit olmadığımız için ben ne bileyim yani. Bundan 1400 sene önce ne oldu bitti, ne kadar aktarılıyorsa onlardan bakıp öğrenmeye çalışıyorum. Bize aktarılan haliyle ifade edelim ki bu surelerin sıralanışı Hazreti Osman döneminde yapıldı. Peki kim yaptı bunu? İşte Abdullah bin Zübeyr, Abdurrahman bin Haris bin Hişam, Said İbnül As ve Zeyd bin Sabit'ten oluşan 4 kişilik bir heyet yaptı bunu. Peki bu heyetin başkanı kim? Zeyd bin Sabit. Peki Zeyd bin Sabit kim? Zeyd bin Sabit, Hazreti Ebu Bekir döneminde Hazreti Ömer'in yönlendirmesiyle Kur'an'ın sahabiler elindeki yazılı nüshalarını toplatan bir sahabi ve bu sahabinin Peygamberimizin yanına izinsiz girebilme serbestliği bulunduğu kabul edilen, son derece güçlü hafızası olan, çok güçlü bir hafız olan ve çok genç, çok zeki bir şahsiyet olarak vahyin kitabetinde yazdırılması işleminde en çok fonksiyon icra eden kişi olarak bilinir. Zeyd bin Sabit. Bu Hazreti Ebubekir döneminde ilk toplanma veya toplatılma işleminde görevlendirilen tek kişi. Aynı kişi Hazreti Osman döneminde de farklı kıraatlerden dolayı bir takım tartışmalar meydana geldiği için bunlar ortadan kaldırsın diye işte Hazreti Osman'a yapılan bir müracaatla onun da haklı görmesi sebebiyle Hazreti Osman diyor ki bu kıraat farklılıklarını kaldırın, Kur'an'ı Kureyş lehçesine göre yazın, surelerin sıralanışını yapın ve bu şeyi çoğaltın, nüshaları çoğaltın diye. Bu sıralamayı Hazreti Osman döneminde bu dört kişi yaptı diye bakılınca demek ki bu sıralama içtihadidir görüşü kendine göre bir referans buluyor, delil buluyor. Evet. Ama onların kendilerine delil olarak gördükleri bu şey bence tevkifiliğin de bir delilidir. Bence asıl onun delilidir. Çünkü bu Zeyd bin Sabit denen sahabi, Allah ondan razı olsun, amin, Hazreti Peygamber'in son yıl, vefat ettiği yıl, Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'a
arz ediyordu.
Her yıl arz ediyordu. Arza deniyordu ona. O arz denen, arza denen işlem son yıl iki kere gerçekleşmişti. Ve o iki gerçekleşen olayın ikisine de Zeyd bin Sabit şahit olmuştu. Oldu. Evet. Dolayısıyla onun dinlemeye şahit olduğu bir ortamda Peygamberimizin onu nasıl okuduğunu gören, bilen, buna şahit olan Zeyd bin Sabit'in kafasına göre bir sıralama yapmış olabileceğini asla ve asla doğru ya da mümkün görmüyorum. O yaptıysa, ki o yaptı, o zaman bu Peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam'a bunu okumasının ona kazandırdığı bir birikimle gerçekleştirilmiştir. Şahsen ben 50 yıldır Kur'an'la ilgili çalışma yapan bir insan olarak sureleri de biraz olsun tanıdığımı düşünüyorum. Sureler bundan daha güzel sıralanamazdı kardeşim.
Allah razı olsun hocam.
Dolayısıyla
yani çok net ifade olmuş.
Evet, benim tercihim budur. Beğenmeyen beğenmesin.
Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Evet. Çok şey öğrendik, çok şey istifade ettik. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz.
Ama konuya giremedik.
Evet.
Neyse.
Çok kıymetli şeyler konuştuk. Eksik olmayın. Efendim, Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamız bizlerleydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere diyoruz. Selametle.